Ayrım 44. Tanrı'nın doğum günü. Burak Özdemir. Sayfa 522. Dona. Şeytandan Allah'a sığınma, zihni ön kabullerden arındırma meditasyonudur. Zihinden ayrılmak, ruhu çıplak bırakmaktır. Şeytan canavar değil, aklın sırtına binen yüktür. Aşağıdaki kelimeye 10-15 saniye dikkatle bakmanı istiyorum. Kelimenin zihnindeki çağrışımını duymaya çalışarak. Şeytan, şeytan, şeytan. Ben. Çok ilginç. Sürekli baktıkça çağrışımları değişmeye başladı. İlk başta The Exorcist filminden bir kare gibi geldi. Sonra çağrışım gitti, sadece kelime kaldı. Dona. İblis bir melek ve Tanrı tarafından şeytan olmakla görevlendirildi. Şeytan, senin karşıt görüş meleğin. İnsanın tekamülünde şeytanın rolü inkar edilemez. Şeytan, doğrunun yanlış üzerinden anlatımıdır. Kur'an, akıl yürütme üzerine kurulu bir sistematiktir. Diğer yanda ise şeytan, İslam'da diğer dinlerde olduğundan çok daha baskın bir fenomendir. Bu ikisi bir elmanın iki yarısıdır. Mevcut akıl, ona karşıt bir görüş olmazsa gelişemez. Hareket etmeyince en hızlı eriyen organ insan beynidir. Şeytanın iş tanımı, insandaki tanrısal aklı dinç tutmaktır. Vesvese yani şüphe süreci aklın fitness salonuna yazılmasıdır. Ben, neye niyet, neye kısmet? Tanrı'nın imajını değiştiriyoruz derken şeytanın da imajını değiştirdik. Neyse ki saçlarım uzun değil artık. Siyah tişört de giymem. Eskiden olduğu gibi uzun saçlı, siyahlı bir rockçı olsaydım ve de sağda solda şeytan bir melektir deseydim adım sataniste çıkardı. Dona, haklısın. Bu yüzden şeytan konusuna ayetlerle devam edeceğiz. Sana da zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Kur'an-ı Kerim, Nahl Suresi 44. ayet. Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, Araf Suresi 201. ayet. Ben, evet dediğini daha iyi anladım şimdi. Kur'an insanları düşündürmek için gönderiliyor. İşin ilginci şeytan da düşündürüyor. Şeytan Kur'an'da karşıt akıl olarak konumlandırılmış. Taşlanacak bir öcü olarak değil. Şeytan aklı ile Kur'an aklının mücadelesinden kazançlı çıkan her zaman insan aklı oluyor. Felsefik bir çıkarım yapacağım, bakalım beğenecek misin? Düşünmek iyidir. Şüphe düşündürür. Şüphe iyidir. Dona, harika. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 18. ayet. Emin olmanı istediğim şey, hakikat ile şüphenin mücadelesinde hakikatin her zaman galip geleceğidir. Bilge, her şeye şüpheyle yaklaşan, şüphesinden kazançla çıkan kişidir. Şüphe bu yüzden iyidir. Ben, şeytan çıkarma diye buna denir. Dona, her sabah benim varlığımdan şüphe duyarak uyan. Akşam olduğunda bana kendini daha yakın hissedeceksin. Şüphenin düşünce üzerindeki etkisini konuştuğumuz şu anda İbrahim'i anmadan bu konuyu geçemeyiz. 74. Hani İbrahim babası Azer'e demişti, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. 75. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. 76. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, bu benim Rabbimdir. Fakat kayboluverince ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. 77. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce, bu benim Rabbim demiş. Fakat o da kayboluverince andolsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. 78. Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce, işte bu benim Rabbim, bu en büyük demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. 79. Gerçek şu ki, ben bir muavvit olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kur'an-ı Kerim En'am suresi. Sen bu ayetlere baktığında İbrahim'in bu sözleri peş peşe söylediğini zannedebilirsin. Onlar İbrahim'in farklı dönemlerine aitler. Gerçekte bu sözler farklı inanç evrelerinde dile getirildiler. İbrahim'in Tanrı'dan uzakta geçirdiği günler onu tek tanrılı dine geçişin kahramanı olmaya hazırladı. Bu şüphe ona göklerin ve yerin melekutunun gösterilmesi sürecinde verilmişti. Şüphe onun inancını sağlamlaştırmıştı. İnsanlar şeytanın hep Allah yoktur dediğini zanneder. Gerçekte o Allah tabii ki var. Bunu düşünmene gerek bile yok demektedir. Şeytanın stratejisi senin göklerin ve yerin malikine olan inancını asla karşısına almamaktır. Futbol deyimiyle oyunu soğutmaktır. Bunun en iyi yolu senin aklını devre dışı bırakmasıdır. Aklı devre dışı bırakacak tek komut, sana ihtiyaç yok, uykuna devam edebilirsindir. Şeytan, Tanrı'nın var olduğu düşüncesini bir ön kabul haline getirir. Bu yolla yakınlaşmayı uzak hale getirmeyi başarır. İşte bu yüzden Kur'an okuyacağın zaman şeytanın Allah tabii ki vardır fısıltılarından da bana sığın. Unutma ki sessiz bir zihinle düşünmek felsefede ilerlemenin en güzel yoludur. Ben, gerçek bilgenin ruh hali de bu o zaman. Dona, bilge inançlarının olası kıyametine hazır kişidir. Peygamberler bu psikoloji sayesinde tarihin en büyük devrimcileri olmuşlardır. Bilgeler Tanrı'nın mevcut düzeni devam ettirmek için ayet indirmediğini bilirler. Ayetlerin tek görevi değişimlerin, devrimlerin, dönüşümlerin kıvılcımını yakmaktır. İnsanların tümü tekamül ettiğinde yeryüzünde hayat da sona erecektir. Bugün dünyada hayat devam ediyorsa bunun nedeni daha öğrenecek ve değiştirecek şeylerin olmasıdır. Ben, yalnız benim kafam hala bilgelerin 21. yüzyılın dünyasına hükmedebileceği fikrine basmıyor. Dünyaya gücün hükmedeceği fikrine fazla alışmışım anlaşılan. Dona, bilgi en büyük güçtür. Bu söz sana çok teorik geldi değil mi? Peki ya buna ne dersin? Entegre devreler elektronik fonksiyonların verimliliğini arttırabilir. 1950'lerde ortaya çıkan bu basit ve teknik bilginin yarattığı devrim sayesinde bugün seninle bilgisayarda yazışabiliyoruz. Büyük devrimlerin arkasında küçük bilgiler yatar. Ayetlerin de durumu böyledir. Tek bir ayetin yorumlanış biçimi tüm dünyanın kaderini değiştirebilir. Ben, tüm dünyanın kaderi mi? Teorik olarak doğru olabilir de ben somut bir örnek rica edeyim. Hazır sen şüpheye bu kadar övgü sunmuşken. Bana yanlış yorumlanmış bir ayet ve onun dünyanın kaderi üzerindeki etkisini göstermelisin. Dona, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 164. ayet. Ben, senin yaratıcılığınla ilgili bir ayet bu. Dona, öyle görünüyor değil mi? Bu ve benzeri yaratıcılık ayetleri Müslümanlarda Allah yaratandır düşüncesini inançlaştırdı. Bu inanç yüzyılların filtresinden geçerek yaratıcılık Cenab-ı Allah'a mahsustura dönüştü. Oysa yukarıdaki ayette Allah'ın yarattığı eserlerin arasında yüzmekte olan bir gemi vardı. Denizde yüzen bir gemide düşünen bir topluluk için ayet olan insanın bireysel yaratıcılığından başka bir şey değildi. Allah'ın eserlerine sunulan övgüden devrin teknolojisi de payını alıyordu. O gemi o gün ufukta kaybolmasaydı bugün dünyaya biçim veren icatların altında Müslümanların imzasını görecektin. Google'ın merkezi Mekke olacaktı. iPod'un yaratıcısı Apple belki de bugün bir Suriye firmasıydı. İlk cep telefonu test görüşmeleri Tahran'la Dubai arasında gerçekleşecekti. Ben, bir geminin bunlarla yüklü olabileceğini kim bilebilirdi? Dona, sadece serbest bırakılmış bir zihin. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Kur'an-ı Kerim, Mülk Suresi 3-4. Ayetler. İçinde Rahman geçen tüm ayetler, Rahim olana bir göndermedir. Rahman, bu ayeti, kendi yarattığı eserlerdeki tutarlılık, uyum ve sıfır hata ilkesine dikkat çekmek ve Rahim olana ilham vermek için indirmiştir. Büyük düşün ayetlerine, küçük düşünerek yaklaşılınca toplam kalite yönetimini bulmak da Müslümanlara değil, Japonlara kısmet olmuştur. Ben, birkaç yüzyılda çok iyi gittiğini söylemiştin ama. Dona, haklısın. Müslümanlar, İslam'ın ilk imesiyle pek çok yeniliğe imza attı. Sonrasında ise alimler galip geldi. Gayb, Allah'ın ilmidir. Gayb, cennet, cehennem, ölüm, ahiret gibi konuları içerir. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Gaybla, yani bilinmeyenle ilgili fikirde bulunmak, Allah'a şirk koşmaktır. Batılıların bilinemeyenlerle ilgili çabaları Allah'a meydan okumaktır. Müslüman, sadece bilebileceği konularda kafa yoran kişidir. Müslümanlıkta bilgeliğin tanımı, yüzyılların içinden geçtikçe işte buraya kilitlendi. Keşfetmek, yaratmak istiyorsan ya dinini ve toplumunu değiştirmek zorundaydın ya da içinde olduğun toplum yapısını karşına almak durumunda kalırdın. Çok büyük çoğunluk kaldı ve yenilgiyi kabul etti. İslam entelektüel sermayesinin veznesinde biz bilemeyiz, onu Allah bilir diyen insanlar oturdular yüzyıllarca. Ulema sınıfı yaşamı araştırmanın Tanrı'ya meydan okumak ve onun varlığını sorgulamak olarak görüyordu. Biz bilemeyizden başka bir söz bilmeyen insanların bilgin olarak adlandırıldığı tek dünya Müslümanların dünyasıdır küçüğüm. Bilginin tanımı bilememek üzerine kurulunca öğrenme ateşiyle yanıp tutuşan Müslüman gençlere düşen de oturmak ve boyun eğmek olmuştur. O gün statikoculuğun gönderine İslam bayrağının çekildiği gündür. İslam'ın devrimci ruhu gitmiş ve Müslümanlık tutuculuğun yeni adresi haline getirilmiştir. Ben, ama ben olsaydım asla yılmaz mücadele ederdim. Dona, o gençlerin senin gibi kişisel web siteleri yoktu. Ürettikleri bilgiyi yaygınlaştırmaları, bilgiyi üretmenin kendisinden daha zordu. O günlerde ürettiğin bir bilginin yaygınlaşması için toplumun sana açık olması gerekliydi. Müslüman ülkelerin gençleri sisteme yeni bir şey sunmaya kalkıştıklarında karşılarında muhafazakar İslam bayrağını buldular. En sonunda yıldılar ve işte gördüğün gibi Batı medeniyetin merkezi haline geldi. Batı yeni elementler bulup evrensel bir kimya ilmihali yaratırken alimler namaz ilmihallerinin yeni baskılarını hazırlamakla meşguldü. Onlara göre Kur'an namazın detaylarını tarif etmeyi atlamıştı. Ben, peygamberin sevdiğim sözlerinden biri, zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, Hazreti Muhammed. Kolaylığı emreden bir peygamberin sözlerini alıyorlar. Bu sözlerden bir yaşam biçimi meydana getiriyorlar. Yarattıkları bu yaşam biçiminde dindar olmak nasıl bu kadar zor oluyor, ben bunu anlayamıyorum. Onun sözlerine gerçekten kulak vermiş olsalar, ortaya çıkan peygamber sünneti kolaylıklarla dolu olur. Belli ki sistemde bir arıza meydana gelmiş. Dona, ilim bir noktaydı, cahiller onu büyüttüler. Hazreti Ali. Ben, Hazreti Ali çok yerinde bir noktaya değinmiş. Dona, daha önce değindiği noktayı da hatırlarsan, cahillerin neyi büyütmekte olduğunu da anlarsın. Kur'an, Fatiha'dan, Fatiha Besmele'den, Besmele Ba harfinden ibarettir. Bense o Ba harfinin altındaki noktayım. Ben, bence bu sözü bir kehanet olarak söylemiş ve kehaneti %100 gerçek olmuş. Muhammed'e ve Ali'ye bunları söyleten bir şey olmalı. Durup dururken söylenmediklerine eminim. Dona, onlar etraflarındaki eğilimi gördüler. Etrafına, Kur'an'ı açıklayan peygamberin kulağına kendi cümleleri ayetleştirilmiş bir biçimde geri geliyordu. Hadis ilimleşiyordu. Ayetleri göz ardı edenler, Kur'an'ın tek rehber olduğu ile ilgili hadisleri de göz ardı ediyor ve sünneti ilimleştirmeye çalışıyordu. O gün başlayan bu eğilim hiçbir zaman durmadı. Bu arada hemen televizyonunu açsan iyi edersin. Ben, hayırdır inşallah, açıyorum. Dini bir program var. Dona, birazdan o programdaki uzmana camiye hangi ayakla girilmesi gerektiği sorulacak. Uzmanın cevabının kaç dakika sürdüğünü kronometre tutup saymanı istiyorum. Ben, hakikaten de sordu. Hala şaşırıyorum. Ben salağın tekiyim. Sayıyorum. Umarım bunu becerebilirim. Dona, tam 4 dakika 16 saniye sürdü. Ne zor işmiş camiye girmek. Hangi ayakla gireceğin, önce hangi ayakkabını çıkaracağın, her şey tanımlanmış meğerse. Dona, sünnet kavramı altında Müslümanlara sunulan işte bu teferruatlı yaşam biçimine bir bak. Sonra da aşağıdaki ayete. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi haber getirici Nebi olan elçiye uyarlar. O onlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Kur'an-ı Kerim, Araf Suresi 157. Ayet. Ben, inanılmaz bir şey. Peygamber yükleri kaldırıyor, zincirleri kırıyor. Bu insanlar peygamberin Müslümanlara verdiği özgürlüğü geri alıyor. Dona, isyanını takdirle izliyorum. Sanıyorum artık sünnet konusunda hemfikiriz. Ben, soru, hocam camiye hangi ayakla girmemiz gerekir? Cevap, insanın her iki ayağı da Allah tarafından yaratılmıştır. Her ikisi de onun için birdir. Dengenizi kaybetmeyeceğiniz ayak seçimini yapmak size aittir. Ve de lütfen bana bir daha böyle sorular sormayınız. Ben gerçekten bunlara inanamıyorum. Bu kadar detayı bırak bir insana, insansı robot Asimo'ya programlasan düşer bacağını kırar. Dona, dünyanın her yerinde insanlar uzmanlara soru sormaya ihtiyaç duyarlar. Yanlışlık soruda değil, cevaptadır. Yeryüzünde bunca ilim varken tüm soruların yanıtlarını vermek durumunda olan mecra din olmamalıdır. Din adamlarına sorulan soruların büyük kısmının asıl muhatabı bilim ve ilim adamlarıdır. Bütün soruların yanıtlarını dinden bekleme, uzmanlıkların gelişmediği çağlardan kalma eski bir alışkanlıktır. Ben, bence peygamberin sünnetinin orijinaliyle bu anlatılanların en ufak bir benzerlikleri yok. Dona, dinlerin benim ilham ettiğim orijinal hali felsefe formundadır. Zaman ilerledikçe felsefe bir kültüre dönüşür. Kültürleşme ülfeti doğurur. Ülfet aynı zamanda felsefenin de ölümüdür. Bu hep böyle olmuştur. Dindar gün gelir ve neden sorusunu kendisine hiç sormamaya başlar. Neyin için yapması gerektiğine kafa yormaz. Çünkü şeyleri nasıl yapması gerektiğinin tutsağı haline getirilmiştir. Derinlik gitmiş, şekil ve semboller her yanı sarmıştır. Din ne zaman bir kültür halini alsa ben hep yenisini göndermişimdir. Tanrı'nın gönderdiği dinler birer kitaptır küçüğüm. İnsanlar onu sonradan televizyonlaştırırlar. Her şeyin görüntülere ve sembollere indirgenmesi dindeki derinliğin sığlaştırılmasıdır. Eğer bir yerde peygamber kelimesini duyuyorsan durman ve düşünmen gerekir. Tanrı'nın yeryüzünde olup bitenden memnun olmadığının ve değişime karar verdiğinin simgesidir peygamberler. Peygamber müsbet değişim demektir. Devrimciler artlarında asla tutuculuğu sünnet olarak bırakmazlar. Son peygamber Muhammed'in bıraktığı tek bir sünnet vardır. O da Kur'an'ın rehberliğindeki müsbet değişimdir. Ben, yeni olan insanları hep ürkütmüştür. Eski sendendir. Ne olduğunu bilirsin. Yeni ise bilinmeyendir. İçinden ne çıkacağını bilmemek insanı tedirgin edebilir. Yaşadığım için bunu anlayabiliyorum. Dona, tevekkül, müsbet değişimin yarattığı endişelerden Tanrı'ya sığınmaktır. Eskiye sıkı sıkıya bağlı olmak anti tevekküldür. Tevekkül edebilmen için ortada yeni bir şeyin olması gerekir. Değişim yer çekimidir küçüğüm. Sıçrarsın ama ondan fazla uzaklaşamazsın. Ben, Aleviler hakkında ne düşünüyorsun? Dona, Ali, İslamiyet'in ilk bilgelerindendi ve peygamberin de en büyük yardımcısıydı. Ali'nin peygamber sonrası dönemde İslam'da hak ettiği ölçüde ön plana çıkmadığı konusundaki rahatsızlıkları ilk bakışta doğru ve yerindedir. Oysa bu da peygamberin kurduğu strateji oyununun bir parçasıdır. Peygamber dört halifenin en sonuncusu olarak en güvendiği ismi Ali'yi seçmiştir. İslam'ın kendi kurgusunda bir değil iki asr-ı saadet vardır. Birinci mutluluk yüzyılı Muhammed dönemidir. İkincisi ise dünyanın son yüzyılı olan ahir zamandır. Ahir yüzyıl aynı zamanda beklenen Mehdi'nin ve İsa Mesih'in çağıdır. İslam'ın gerçek ve nihai tarihi bu son yüzyılda yaşanacaktır. Tüm oyun planı ve tüm hazırlıklar bu döneme dönük yürütülmüştür. Ali'ye dönecek olursak, Ali bu iki saadet yüzyılının arasındaki geçişi sağlayan ehil eldir. Ali'den sonraki dönem her ne kadar İslam dünyada büyük bir yayılım göstermiş olsa da gerçekte bir uykuya dalış dönemidir. İslam felsefesinin özünü gizlediği dönem Ali sonrasındaki geçiş dönemidir. İslam'ın birinci perdesi Ali ile kapanmıştır. İslam'ın ikinci perdesi bu genç bilgeye şükranlarını yakışır bir şekilde sunacaktır. Alevilerin Ali ile karmik bir bağlarının olduğu da bir gerçektir. Tanrısallaşmayı konuşuyorsak Alevilere tek mesajımız içindeki Ali'yi bul olur. Ben, ya tam aklıma bir soru geldi, onu soracaktım ama unuttum. Neyse, bugünün Müslümanları arasında gerçek bilgeler de vardır, öyle değil mi? Yani külliyen reddetmiyoruz herkesi. Dona, sohbetimiz boyunca tek yapmaya çalıştığımız bilgeliği yüceltmek. Bu yüzden gerçek bilgeleri yaralamak en son isteyeceğimiz şey olur. Gerçek bilge kendini bilir. Sen istesen de onu yaralayamazsın. Sana bilgenin gerçeği ile sahtesini ayırt edebilmek için gerekli ölçütü verirsem bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş oluruz. Ben, nedir o ölçüt? Dona, kaynak kodları. Gerçek bilge kaynak kodlarını insanlarla paylaşan kişidir. Kaynak kodları nedir? Kaynak kodları bir bilgisayar programını yaratan komutlardır. Bir bilgisayar programını $100 satın alabilirsiniz. O programın kaynak kodlarını almak istediğinizde sizden talep edilecek rakam $1,000,000 bulabilir. Sadece programı satın alırsanız programcının yarattığı ürünü kullanırsınız. Eğer kaynak kodlarına sahip olursanız kendi programınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Sadece programın kendisine sahip olmak tüketimdir. Kaynak kodlarına sahip olmak ise sizi üretici yapar. Ben, yani gerçek bilge bana özgürlüğümü veren, kendi aklımı kullanmamın önündeki engelleri kaldıran kişidir. Bence gerçek doktor hastalandığında ilaç yazan değil, sana hasta olmamanın yollarını da öğreten kişidir. Dona, böbreklerin sağlıklıysa vücudundaki sıvı dengesini sağlamak için diyaliz makinesine bağlanman anlamsızdır. Kendi beynin dururken başka beyinlerle düşünce diyalizi içine girmen de anlamsızdır. Düşünme devredilemez. Düşünme düşünürlerin konusu değildir. Her zihin kendi limitleri içinde sürekli çalışmak zorundadır. İşte bilge sana bunları anlatandır. Bilmediklerini sana vererek senin zihnini ateşliyorsa, düşündürüyorsa o bilgedir. Dünyayı değiştiren insan organı beyindir. Bir beyin gereğince çalışmaya başladığında dünyadaki pek çok dengeyi alt üst edebilir. Zincirlerinden kurtulmuş tek bir beyin tüm dünyayı değiştirebilir. Ben, insan kendi bildiklerine de pek rağbet etmiyor. Zaten bildiğin bir şeyi başka ve daha karizmatik biri söyleyince daha çok etkileniyorsun. Bir arkadaşım $300 ödeyip yurt dışından gelen bir gurunun seminerine katılmıştı. Seminer sana ne öğretti diye sorduğumda gelecek internetteymiş demişti. Arkadaşım o seminere internetten kaydolmuştu. Ben insan beyninin ne kadar değerli olduğunu ne zaman anladım biliyor musun? Bir müşterimiz için geliştirdiğimiz bir proje için yapay zeka programına ihtiyaç duymuştuk. Zeka dediğime bakma. En az zeki insanın 6 kalori harcayarak yapabileceği cinsten basit bir işti yapacağı. Öğrendik ki en aptal yapay zeka yazılımı $2,000,000'dan başlıyormuş. O işi bir insanın yapmasına karar verdik. Ayda 400 dolara işi bitirmiştik. Donna, birileri 2 milyon dolarlık işi ayda 400 dolara yapan o kişiye beyninin ne kadar değerli olduğunu haber vermeli. Ben söylerdim ama zam ister kesin. Bu arada misyonerlik faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsun? Bedava İnciller Müslümanları çileden çıkarıyor. Donna, bence Müslümanlar da bedava İncil dağıtmalılar. Bir Kur'an'la birlikte. İnsanlar İncil'i de okusunlar. Kur'an'ı da. Aradaki farkı en bilgisiz olarak kabul edilen insanlar da görecektir. Kutsal bir kitapla kutsallığını yitirmiş bir kitap rekabete girdiğinde hangisinin kazanacağı çok açıktır. Ben, fanatikler misyonerlere kızıyorlar ama kendileri de tebliğcilik yapıyorlar. İkisi de aynı şey bana sorarsan. Donna, bilge bildiklerini sadece duymayı arzu edenlerle paylaşır. İnsanlara istemleri dışında anlatımda bulunanlar fanatiklerdir. Fanatiklerin dini anlatma telaşının altındaki sebep, dine verdikleri zararın bilincinde olmalarıdır. Dinin niteliğine verdikleri zararı, dindaşların niceliğini yani sayısını arttırarak telafi edebilme arzusundadırlar. Ben, Nişantaşı'nda oturuyorduk ve kafelerin kabusu haline geldiğini sonradan öğrendiğim bir grup insan gelmişti. Ellerinde Kur'an, biz kafirleri iman etmeye çağırmışlardı. Çaktırmasak da hepimizin sinirleri bozulmuştu. Donna, ellerinde tuttukları o kitabın içinde dinde zorlama yoktur yazıyordu. Ben, gerçek ne olursa olsun ben insanlar tarafından yargılanmaktan nefret ediyorum, hele din adına. Donna, insanların seni yargılamasını sadece sen durdurabilirsin. Yargılama enerjisi suçluluk enerjisini bulur ve bulduğu yerde cezasını infaz eder. Sen kendinden emin olursan o enerji seni teğet geçecektir. Kendini suçlu hisseden bir başkasını bulana dek yoluna devam ederek. Ben, iyi de yargılayanların hiç mi kabahati yok? Donna, biz de onları yargılarsak yanlışa yanlışla karşılık vermiş olmaz mıyız? Bu yargılama enerjisine hayat vermek olmaz mı? Ben, iyi de ne yapacağız? Böyle ellerimiz kollarımız bağlı duracak mıyız? Ben, gerçekten masum olan aynı zamanda mazlum da olmak zorunda mıdır? Hep kötülerin sesi mi yankılanacak bu dünyada? Tekamül ediyorum diye suskun mu kalacağım her şeye? Donna, elbette hayır. Bir süreliğine de olsa seni kıvrandırmak hoşuma gitti sadece. Donna, bilgeler nasıl öfkelenirler? Şimdi sana bu tekniği öğreteceğim. Ben, bak bu nedense çok hoşuma gitti. Herhalde bana Aikido öğreteceksin. Ben de trafikte adam dövebileceğim. Donna, trafikte kavga etmek istediğinde Mevlana'nın şeyleri iki görme felsefesini hatırlayacaksın. Şaşı olarak baktığın için yumruğunu tutturman epey zor olacak. Ben, hata bende, olmayacak şeyler bekliyorum hep. Donna, insana bir değil iki göz verilmesinin amacı derinlik boyutunu görmesini sağlamaktır. Bir gözün onun mukaddes ruhunu görecek. Tanrısal ruhunu. Bağıracağın yer onun ruhu olmayacak. O zaman bana bağırmış olursun ki gözüne girebilmek için yaptığım bunca şeyden sonra bunu hak etmediğime inanıyorum. Ben, harika, Tanrı kötü de olsa herkes benim ruhumu taşıyor, onlara kızamazsınız dedi. İyi de ben kime bağıracağım? Donna, oynadığı role, ikinci gözünde onun o anda oynamakta olduğu kötü araba kullanan adam rolüne odaklanacak. Sana derdimi anlatırken en çok gericilerden yakındım, onları eleştirdim. Onlara karşı çıkmam onları sevmeme asla engel olmadı. Çünkü benim karşı çıktığım onların oynadıkları rollerdi, ruhları değil. Ben, canımı sıkan bir şey var. Donna, bazen haddinden fazla sevimli olduğunu düşünüyorum. Ben, gerçekten merak ediyorum, lütfen cevap ver. Ben artık küfür edemeyecek miyim? Ben, edemiyorum. Mesaj alındı.